Ayrım 37.
Jack öfkeyle atılmıştı. İmzalayan kim? Vatan hainleri. Şşt dedi asker. Sonra Agnes'e döndü. Daha bitmedi savaş. Ben Dunkirk'teydim. Kardeşimle Jack henüz askere alınmamıştı. Bütün namuslu insanların savaşması gerekiyor bugün. Almanlar Fransa'yı ne hale koydular? Bakın. Buvel'de. Hayır hayır, söylemek doğru değil bunu size. Ama savaş bitmedi. General de Gaulle bütün iyi niyetli insanlara çağrı yolluyor. Londra radyosunu dinlemediniz mi? Chartres'dan Brotogne'e gideceğiz. Orada iş kolay. Balıkçılar götürecekler bizi. Önemli olan Paris'ten çıkmak. Bir ceket, bir emperban buldum ama halime baksanıza. Ayağındaki asker pantolonunu gösteriyordu. Hemen davrandı Agnes. Bir dakika bekleyin beni. Paçavraların arasında bir erkek pantolonu bulmuştu. Asker pantolonu giyince toptan gülmeye koyuldular. Kısacık kalmıştı pantolon ama gene de idare ederdi. Agnes birdenbire "Benim kocam da cephede vuruldu." dedi. "Zaferi kazansak ne olacak ki?" Canlanmıştı yeniden, Pierre'le tartışıyordu sanki. "Önemli olan insanın ruhudur. Ama insanlar sınırlardan ve haritadan başka bir şey düşünmüyorlar." Gene atılacak. Tam tersine, bizim asıl düşündüğümüz şey insanın ruhu. Asker gene şşt demişti. Jack sesini alçaltarak devam etti. Ruhu, evet. Fransa sadece bir harita üzerinde mi vardır? Ne münasebet. Asıl buradadır Fransa, benim içimde. Fransa yok olsun, ben de yaşayamam. Ve düşünün ki henüz 18 yaşındayım ben. Hayatı da seviyorum üstelik. Yaşamak istiyorum. Ama biz ölürsek başkaları kurtulacak. Bakın sizin de bir oğlunuz var. Fransa budur işte. Haksız mıyım? Konuşsanıza. Başını büktü Agnes. Kelimelere kanmıyordu artık. Ama çocuklar gitmek için davrandığında gözleri yaşardı birden ve yanaklarından birer birer öptü onları. Sonra da Dudo'nun yanı başına oturup ağladı. Birkaç dakika geçti böylece. Ve birden iki silah sesi yükseldi. Hem yakından bir çığlık atarak pencereye koştu Agnes. Dudu uyanmış ve ağlamaya koyulmuştu. Kapı büyük bir çatırtıyla açıldı. Alman askerleri doldu odaya. Biraz önceki Fransız polisi Agnes'i göstererek işte bu diye haykırıyordu. Alman subayının emri üzerine iki asker ilerleyip Agnes'i yakalamıştı. Fransız'a döndü subay. Peki ama nasıl oldu da kaçırdınız onları? Dudu haykırmaya başlamıştı şimdi. Agnes'i arabaya sürükledi askerler. Bileklerini burkuyorlardı ama ne korku ne de acı duymuyordu Agnes. Sonra birden bir isim yanıp söndü zihninde. Dudu. Ve işte o vakit uzun uzun inledi. Sevgilinizin tutmasına benzemez tabii dedi Alman. Koyu siyah bir geceydi. Bir ormanda sanıyordu kendini Agnes. Evleri ağaç olarak görüyordu. Sonra upuzun koridorlardan geçtiler. Deri, lahana ve silik kokuları birbirine karışmıştı burada. Boş bir odaya itildi. Bir hapishane değil burası diye düşündü. Peki ama ne? Mürekkep lekeleri var yerde. Belki de bir okuldu eskiden. Kim bilir? Pierre'in yanık yüzünü gördü yeniden. Omzunun üzerinden başını uzatmış, düzelttiği deftere bakıyor ve uzun uzun öpüyor, öpüyordu onu. Ne kadar sert bir ışık veriyor bu ampul. Tavanında hemen burnunun dibine koymuşlar. Yere oturup duvara yaslandı, tek başına kalan Dudu'yu düşündü. Umutsuzluk doldu içine. Bir bayılma hali gibi sessiz ve yoğun bir umutsuzluk. Birden titredi, bir çivinin veya bir iğnenin ucuyla duvara kazılmış kelimeler vardı. Elveda anne, elveda Fransa, Robert. Ve Agnes, elveda Dudu diyerek eklemek istedi. Yazarsa teselli bulacağını ve yatışacağını tasarlıyordu. Ama çivisi yoktu. Çok kısa kesilmiş tırnaklarına baktı bir süre ve tutamadı gözyaşlarını. Sonra subayın sözleri geldi hatırına. Çocukları elden kaçırdıklarını söylemişlerdi. Yani kurtulmuşlardı ve gidip kavuşacaklardı generallerine. Ne kadar yiğit bir oğlan Jack. Kurtuldular. Agnes'in hayatını dolduran bütün olaylar arasında en önemlisi şu anda işte bu sözlerdeydi. Sorguya götürdüler, tercümanı yollamıştı Alman subayı. İyi Fransızca konuşuyordu. Grenoble'da tam 2 yıl yaşadım diyordu. Harika bir şehirdir. Sevimli görünmeye çalışıyor, oğlunuza bakıyorlar diye teminat veriyor ve ikna etmeye uğraşıyordu. O adamların kim olduğunu söyleyin ve hemen bırakacağım sizi. Agnes'in ısrarla susuşuna sonunda sinirlendi. Kaybedecek vaktim yok bayan. Hala susuyor musunuz? Öyleyse siz İngiltere'ye hizmet eden bir casussunuz. Başıyla tasdik etti Agnes. Evet. Alabildiğine yumuşak, okşarcasına bir bakış vardı gözlerinde. Belleville'deki çatı penceresinde de şüpheyle kıvranan Pierre öfkelendiği vakit Agnes böyle yapardı. Alçak bir sesle devam etti. Kendiniz de söylediniz işte. Casusum, evet. Niçin geldiniz memleketimize? Bugün herkes nefret ediyor sizden. Çocuklar bile. Kim miydi o adamlar? Söylemeyeceğim. Tanrı'ya şükürler olsun ki elinizden kaçırdınız. Önemli olan bu işte. Bana gelince beni öldürebilirsiniz. Tüfek tutmasını bile beceremem zaten. Faydalı bir insan değilim. Ölümle karşılaşma şimdi hazırdı Agnes. Ve bu duygu onu adeta sarhoş ediyor, uçacakmışçasına hafifletiyordu. Daha birkaç saat önce delikanlılarla tartışmaya girmişti. Ama şu anda o çocukların sözlerini burada, bu pembe tenli şık subayın önünde durmadan tekrarlamak arzusuyla doluydu. Saçları bıçakla ayrılmış gibi ayrılıp taranmış olan subay, sinirli bir hareketle mürekkep hokkasını itti. Komediye bir son verelim dedi. Nutuk çekmek için getirmedik sizi buraya. İfadenizi almak için getirdik. Lütfen cevap verin bana, o adamları tanıyor musunuz? Evet. Kimdiler? Fransız. Fırlamıştı subay. Kibar tavırlarıyla Swimming'de hanımlarını büyülemiş olan bu yakışıklı subay bile zıvanadan çıkmıştı işte. Koşup olanca gücüyle yüzüne vurdu Agnes'in. Bağırmadı Agnes. Elini ağzına götürdü sadece ve kanı görünce şaşırdı. İnsani tepkiler alanının dışındaydı artık. İyice sarhoş edilmiş gibiydi. Acı duymuyor ve karşısındaki zarif kokulu subayın kabalığından gocunmuyordu. Coşkun bir feragat hissiyle doluydu. Dudo'yu seviyorum, Pierre'i seviyorum, babamı, Jock'u, Robert'i ve Paris'in son gününde sap sokağımdan indiğini gördüğüm bütün o bedbaht insanları seviyorum diye tekrarlıyordu kendi kendine. Bir asker, Allah'a ısmarladık demişti ona. Allah'a ısmarladık değil, hayır, günaydın demek gerekiyor, hoş geldin. Bir araya geldik işte gene, Pierre, Paris ve ben. Koridordaki sıraya oturmuş bunları geçiriyordu içinden. Albayın huzuruna götürdüler. Adamın yanağında bir yara izi vardı ve balık gözleri gibi donuktu gözleri. Oturması için yer gösterdi Agnes'e. Sizi kurtarmak istiyorum ben. Kim olduğunu söyleyin o adamların, yeter. Başka bir şey de sormayacağım. Evde çocuğunuz bekliyor. Merhametiniz yok mu hiç? Bir baba sıfatıyla hitap ediyorum size. Benim de 2 kızım var. Şaşkın gözlerle baktı Agnes albaya. Bir başka dünyadan dönüp gelmiş gibiydi. Kendi kendine söylüyormuşçasına boğuk bir sesle konuştu. Merhametim, hayır, yok. Bugün her şeyi anladım. Birinin ölümü bir başkasının kurtuluşu demektir. Kaçınılmaz şekilde halk, halkım. Birden Alman'ın sorusunu hatırlamış ve dimdik ayağa kalkmıştı. Tamamıyla değişmiş bir sesle devam etti. Bir babayım mı dediniz? Hadi oradan siz de. Pis bir Almansınız siz o kadar. Pis bir Alman. Albay nöbetçiyi çağırtmıştı. Götürün dedi. Sonra da ekledi. Sonunuz geldi bayan. Bakışları uzakta cevap verdi Agnes. Ama Fransa'nın sonu gelmedi henüz ve onun için son diye bir şey yok. 43. Ona doğru koşmamıştı Deniz. Sarılmamıştı ona ve hiçbir şey söylememişti. Ama korkuyla hayranlığın birbirine karıştığı karanlık gözlerini ayıramıyordu ondan. Gülümsedi Mişat, sonra bir kaygıya kapıldı birden. Deniz, neyin var? Ne kadar hayal etmişti bu buluşmayı. 9 gün önce nöbetçiyi kafasına bir taşla vurup bayıltmıştı. Güneşten kaynıyordu taş. Alman'ın kısa gölgesi bir anda yok olmuştu ortadan. ve Mişat hendeğin içine büzülüp karanlık basıncaya kadar beklemişti. İhtiyar bir kadın değiştirmesi için elbise verdi ve sabaha kadar evde kalmasını teklif etti. Kadıncağız çoktan ölmüş kocasına ait bir ceketin düğmelerini değiştirirken Mişat duvara dikmişti gözlerini ve sormuştu. Gazeteler ne diyor? Artık gazete okumuyorum, hepsi Alman. Saatin tik takı işiltiliyordu. Uzun süre susuyorlar ama uyumak istemiyorlardı. Birkaç kelime söylüyorlardı zaman zaman. Garip bir konuşmaydı bu. İsmi Larox, o da bizden. Başka bir dünyada yaşıyorum ben. Dindarım ve Hitler. Nefret ediyorum Hitler'den. Onun için eve aldım sizi zaten. Bugün bir emir asmışlardı duvara. Mahpuslara yardım edenler kurşuna dizilecektir. Dar ağacına kadar götürdüler beni. Sonra da infazı ertesi güne bıraktılar. Sabah vaktiydi, kuşlar vardı cıvıl cıvıl. 58 yaşındayım. Ölüme uzak sayılmaz ama yakın da sayılmaz. Her şey alt üst oldu şimdi. Biz yaşar taklidi yapıyoruz gibime geliyor. Sizleri mahvedeceğinizi söylerdi kocam. Ben de aynı şeyi düşünürdüm. Belki dün doğru olan buydu ama bugün Ordur gazetesine aboneydim. Sizinkilerin yurtsever olduklarını yazıyordu Dukamp. Dukamp hakikati iş işten geçtikten sonra anladı. Ya sizler? Hiç kimse yoktu ortada. Onlar da çıkıp geldiler işte diyorum. Şimdi de soruyorum kendi kendime. Hakikat nerede? Ama öyle bir yıllık hakikat değil. Ebediyen geçerli olan hakikat. Dolu dolu olan gözleri alçıdan yapılma bir İsa'lı haça takılıp kalmıştı. Şafak vaktinin mor ışığı sızıyordu pencere kapaklarının aralıklarından. Deniz'i görür gibi oldu Mişat, ateşli ve hayat doluydu. Kasketini buruşturup müsaade istedi. Ve Deniz burada işte, yanı başında duruyor. Ama gülmüyor. Sarılıp öptü, dudakları buz gibi. Deniz, neyin var? Görüyorsun, kurtuldum işte, kaçıp kurtuldum. Uzun hıçkırıklarla bir çocuk gibi derin derin içini çekerek ağlıyordu. Teselli etmeye çalışıyordu Mişat. Bak yanındayım. Ağlama Deniz. Denizciğim. Gözyaşları arasında bir konuştu nihayet. Beni öptüğün vakit öyle korktum ki Mişat. Yaşadığıma güçlükle inanıyorum. Anlamıyor musun bunu? Nasıl anlatsam bilmem ki. Hepimiz ölmüşüz gibime geliyor hep. Aslında ölmüşüz de Almanlar emrettiği için hemen cevap vermedi. Aynı duyguya defalarca kendisinin de kapıldığını itiraf etmek istemiyordu. Arras'tan sonra hele. Alçaklık, böyle bir duyguya kapılmam diyordu kendi kendine. Ve Deniz'in hayali tutuyordu onu. Kendisini karşılayışını, gülümseyişini, elinin sıcaklığını, birlikte yaşayacakları hayatı düşünerek kuvvet buluyordu. Ama şimdi Deniz'in umutsuzluğu önünde o da perperişan olmuştu. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyordu, susuyordu ve elini okşuyordu Deniz'in. Versay kapısı dolaylarında küçük bir kalaycı dükkanındaydılar. Deniz'le Claude bildirileri burada basıyorlardı. Mişad'ı gördüğü dakikaya kadar sakin kalmayı başarmıştı Deniz. Mücadeleden, kuvvetten, zaferden söz etmişti Claude. Ve şu anda Mişad'la baş başaydılar. Ağlama Deniz. Claude girdi, farkına varmamıştı Mişad'ın. Soluk soluğuydu ama sevinçten uçuyordu. Matbaa harfleri yarın elimizde. Ne demektir bu, anlıyor musun? Birden koyuverdi çığlığı. Mişat, sen! Şimdi kurtulduk işte. Kurtulduk Deniz, kurtulduk. Anlıyor musun ne demek? Claude'un gözünde Mişat'ın gelişi demek, davalarının zafere ulaşması demekti. Ve Mişat, arkadaşının sevincinden biraz daha kuvvet kazandı. Nasıl beklendiğini anlayarak utandı. Hemen kolları sıvayıp işe girişeceğiz. Senin burada bizimle beraber olman çok iyi Claude. Matbaa harfi bulmuş olman da büyük şans. Arda arda bildiriler yayınlarız. Deniz içini çekti. En fazla 500 basabiliyoruz. 500 mü dedin? Başlangıç için harika bir şey bu. Her işe başından başlamak gerek. Huma 500 bin basıyordu ama gene de yenildik. Kötü bir dönem geçireceğiz. Bugün bütün namuslu insanlar şaşkın durumda. Hergeleler kazanıyor bugün. Bu sabah Dorian'ın gazetesini gördüm. Paris'i kendisi zapt etmiş gibi gururlu. Bütün bu pisliği atlatmak zorundayız. Özellikle de faşizmi. Faşizmden sıyrılmak ne demektir anlıyor musunuz? Yaşadığımız çağdan tarihin dönüm noktası diye söz edilecek demektir. 100 yıl sonra binlerce ve binlerce kitap yazılacak demektir bu çağ hakkında. Ve biz bu büyük zaferi yaşamış ve paylaşmış olacağız. Hem de nasıl Deniz, hem de nasıl? Ellerine sarıldı Deniz ve haykırdı. Mişat. Mişat'tı bu, evet. Her zamanki Mişat'tı ve yaşıyordu işte. Öyleyse kendisi de yaşıyor demekti. Paris'te yaşıyordu öyleyse. Ve dayanabilirlerdi artık. Kesin zafere kadar dayanabilirlerdi. Hiç de küçümsenmeyecek kuvvetleri var dedi Claude. Bütün gece geçiyorlar, gene tükenmiyor. Güneyden Manş Denizi'ne doğru akıyorlar şimdi. İngiltere'yi zapt etmek istiyorlar. Bir kahkaha atmıştı Mişat. İstiyorlar, evet dedi. Ama başarabilecekler mi bakalım? Paris'i aldılar mı şimdi bunlar yani? Pişmiş armut gibi ağızlarına düştü Paris. Ama Churchill, Paten'e benzemez. Kuvvetleri yok demiyorum. Ben de bir alay tank gördüm. Sonra Alman usulü bir intizamları da var. Ama gene de burunları kırılacak. Belki İngiltere'de, belki başka bir yerde bilmiyorum ama mutlaka kırılacak. Biz onlardan daha kuvvetliyiz. Deniz kaşlarını çatmıştı. Nasıl onlardan daha kuvvetliyiz dedi. Say anlarsın. İngiltere bir. Yani donanma, hava kuvvetleri ve halk. Amerika. Bütün işgal altındaki ülkeler ve bütün halklar. Norveç, Hollanda, Danimarka, Belçika, Fransa, Polonya, Çekoslovakya. Eder 7. Bunların ordusu yok ama halk var, halk. Ve asıl kuvvet halktır. Sonra gelelim Almanya'ya. Orada bizden hiç kimse olmadığını mı sanıyorsun? Ne münasebet. Biraz bekle göreceksin. Ve büyük kuvvet de Rusya. Bu sefer Claude içini çekti. Anlaşma var aralarında. Ne olmuş varsa Rusya'ya saldırmadan edemez Hitler. Böyle bir devletin varlığına göz yumamaz çünkü. Çocuklar bile anlar bunu. İşte o zaman Ruslar haddini bildirecek ona. Göreceğiz Deniz. Gülüyordu Deniz. Hem de nasıl desene dedi. Derim tabii. Niye demeyecekmişim ki? Hem de nasıl? Claude kağıt bulmaya gitmişti. Mişad'ın dediklerini düşünüyordu yürürken. O söylüyorsa doğruydu. Yarı ölü Paris'in terk edilmiş kirli sokağına gülümsüyordu Claude. Alman askerlerine bakıyor ve gene gülümsüyordu. Görmüyordu onları. Başka bir şey görüyordu Claude. Beyaz sisin ortasında küçücük bir yıldız. Alabildiğine zayıf, hastalık ve mahrumiyetten alabildiğine bitkin ama bir çocuk gibi sevinçli ilerliyordu. Derin bir sessizlik vardı küçük dükkanda. Sarılmış susuyorlardı Mişat'la Deniz. Sonunda yavaşça sıyrılıp, ''Paris ne hale geldi bilmiyorsun'' dedi Deniz. ''Dün bir Alman gördüm, bir işçinin kafasına silahının kabzasıyla vurdu. İşçi yere yıkıldı oracıkta ve Alman dönüp de bakmadı bile.'' Jamie, Londra radyosunu dinlemekle suçlandığı için 2 gün işkenceye uğradı. Alman subayı, babanızın ceketi kana bulandı, başka bir ceket getirin demiş Marie. O da koşup yeni bir ceket getirmiş, subay ceketi alıp çıkmış. Döndüğü vakitte, hala burada mısınız siz demiş. Ne bekliyorsunuz, babanız çoktan İngiliz cennetini boyladı. Bunlar insan mı Mişa? Hayır, faşist bunlar. Ben neler gördüm bilsen. Bir çocukcağız. Yo, sana anlatmak istemem. Öyle bir şey ama mutluluk gelecek Deniz. Hem de koskoca bir mutluluk. İnanmıyor musun yoksa bana? İyice kafana koy şunu, biz yeneceğiz. Çok basit bir şey bu. Gündüz gecenin arkasından gelir. İlkbahar kışın arkasından. Bu kadar basit ve başka türlü olamaz. Ne adamlarımız var bilsen, hepsi canını vermeye hazır. Ya onlar kim buna karşılık? Bir haydut sürüsü ya da bir soysuz alayı. Kaçınılmaz şekilde yeneceğiz Deniz. Yenmeye mahkumuz biz. Yeneceğiz ve mutluluk gelecek. İnsanlar mutluluğa susadı görmüyor musun? En basit şeylerin susuzluğuyla kıvranıyorlar. Yaşamaya susamışlar, solumaya, ayak seslerinden artık korku duymamaya susamışlar. Alarm düdüklerini bir daha işitmemeye ve çocuklarını kucaklama, birbirlerini sevmeye, tıpkı ikimiz gibi, sen ve ben gibi Deniz. Mutluluk gelecek, göreceksin, gelmemezlik edemez, gelecek. Ve bir duayı bir aminle bitirir gibi tekrarladı Deniz, gelecek. 44. Bütün sabahı evinde, kafesinde geçirmişti Andre. Paris korkutuyordu onu. Laurier'e pis Yahudi diye bağırarak hücum ettiklerini, vurduklarını ve ölü gözünü örten şeridi koparıp aldıklarını işitmişti bir gün önce. Öfkeden kudurmuş bir halde atölyesinde dönüp duruyordu. Ne işe yarar o tepe bu durumda? Dostluk denen şey ne işe yarar? Kendisine dokunmuyorlardı işte ama Laurier'i götürüyorlardı. Ve bu sinsi, bu ihanet yuvası şehre tek gözüyle kim bilir nasıl bakıyordu şimdi Laurier? Niçin terk etmişti sığınağını Andre? Niçin bu rezil sokakları arşınlıyordu? Ve bunca sevdiği şehrin büyüsü her şeye rağmen yeniden sardı onu. Şerefsiz haliyle de güzeldi Paris. İsyan edip yumruklarını sıkıyordu insanlar ama gözleri ister istemez hayranlıkla doluydu. Saint-Louis adasının duman rengi evleri. Unutuluş denizinin suları gibi esrarlı karanlık suları Sen nehrinin ve bittikçe yeniden başlayan solgun gökyüzü. Neler geçti başımızdan, neler demek istiyor gibiydiler. Hep vardık biz. Biz, yani Lutes, gemi ve Paris, gene varız ve hep var olacağız. Şatelite'ye doğru yöneldi, sessizliğe bir türlü alışamıyor ve şaşkınlığa düşüyordu durmadan. Otomobil diye bir şey kalmamıştı şehirde. Gülmüyordu insanlar. Kısık kısık konuşuyorlardı. Rivoli sokağındaki kemerlerin altında çekiç seslerini andıran bir gürültü çınlamaktaydı. Geçiş resmindeymiş gibi yerlerinde sayarak mağaza ve lokantalara giriyorlardı Alman askerleri. Kadınlar eskisinden daha da soluktu. Artık boyanmadıkları için mi yoksa tenlerinin o eski rengi kayıp mı olmuştu? Sönük, önemsiz, silik görünmek arzusu seziliyordu herkeste. Tıpkı böcekler gibi dedi Andre kendi kendine. Ruhsuz bir vücut. Paris'in mimarisiydi bu. Paris'in iskeletiydi. Ama Paris yoktu ortada. Kendini bir yabancı gibi hissettiği başka bir şehir vardı. Birden nefesli bakır çalgılardan çıkan bir gümbürtüyle sıçradı Andre. Farkına varmaksızın opera meydanına kadar uzanmıştı. Ve tiyatronun geniş merdivenlerine nefti üniformalı müzisyenler oturmuş, aletlerini üflüyorlardı. İç daraltan, haysiyet kırıcı bir yanı vardı bu Alman marşının. Kemerlerin oradaki ayak seslerini andırıyordu. Alman çizmesine uygun adım yürüyordu hayat. Çevredeki kahvelerin teraslarında Alman subayları cicili bicili elbiseler giyinmiş, kızları yanlarına oturtmuş eğleniyorlardı. Ama gök hep aynıydı. Paris'in pırıl pırıl göğü. Bir duvara yaslandı Andre, olup biteni ta derinden kavramaya çalıştığını sanıyordu. Ama düşünecek hali yoktu aslında. Bir gevşeklik sarmıştı içine. Aralarında hiçbir görünür bağ bulunmayan tutarsız imajlar geçiyordu zihninden. Subayın kelebek gözlüğü, kasesindeki suyu kurumuş orman perisi, Tüliyerz yollarında uzadıkça uzamış otlar artık kesmiyorlardı ve o eski tepe. Kendisine bir akşam gazetesi uzatan küçük kız çileden çıkardı Andre'yi. Gazeteyi tiksintiyle itti, bir suç ortağı sesiyle fısıldadı kız. Ben de biliyorum pis bir gazete olduğunu ama evde benden küçük bir kardeşim var. Çocuğa para verirken gazetenin üzerindeki tarihi okumuştu kendiliğinden. 15 Temmuz. Yoksa bunun için mi mızıka çalıyordu Almanlar? Hiç kimsenin aklından bile geçmiyor bugün bayram olduğu. Herkes gene süt için kuyruğa girmekte ya da kapı aralıklarında korkuyla gizlenmekte. Bastil'i zapt eden Paris. Ve Andre bir başka geceyi yaşadı yeni baştan. Mavi filli atlı karıncanın, kestane ağacının ve kağıttan fenerlerin gecesi. Peki ama Janet nerede şimdi? Niçin yok? Artık evlerini tanımadığı ve eski arkadaşları yerine nefti üniformalılarla karşılaştığı bu pis, lanetli şehirde mi hala o da? Yoksa başını alıp gitti ve kurtuldu mu? Ama insan o kadar büyük bir acıdan nasıl kaçabilir? Ölüyorum işte, aldanmış öleceğim. reklam kelimeleri sandınız o vakit bu sözleri. Yapayalnız ve acı çeken bir kadının gecenin içinde imdat ister gibi haykırdığını nereden anlayacaktınız? Nereden bilecektiniz kanlanmış tozlu yollarda ölüp giden Fransa'nın o yapayalnız kadınının sesiyle size seslendiğini? Atölyesine dönmüştü, pencerenin yanında ayaktaydı şimdi. Şermidi sokağı, Alman askerlerinin çizmeleri çınlıyor. Lokantayı açıyorum demişti Joseph'in o gün ve eklemişti. Yaşamak için mecburum. Sonra da küçülerek bakmıştı. Andre susmuştu ve bu Joseph'in için ölümden de beter bir hakaretti. Şimdi Almanlar için yahni yapacak. Ne sandınızdı? Ve kunduracı da onların çizmelerini tamir edecek artık. Neden etmeyecekmiş ki? Ve çiçekçi ölecek. Ölsün. Bir başkası gelir yerine, kelebek gözlüklülere zarif demetler uzatır. Sokakta Paris gibi işte. Bu ölüm çemberini kırmak kimsenin haddi değil. Bir tek çıkış yolu var, şu tavandaki vidalı halkadan sallandırmak kendini. O küçük siyah işaretten ayıramıyordu gözlerini Andre. Tam o sırada kapı vuruldu, suçüstü yakalanmış gibi utandı birden. Açmak üzereyken kim olabilir diye sordu kendi kendine. Ya onlarsa? Düşüncesini tamamlayamadı. Atölyeye bir Alman girmişti, nefti üniformayı görür görmez gülümsedi Andre. Böylesi herhalde daha iyi dedi. Hemen gidebiliriz. Yanıma hiçbir şey almayacağım. Yoksa beni hatırlamadınız mı? Bayan Kod'un evinde otururdum. Çok severdim sizin peysajlarınızı. Chien Küffüm kahvesinde tanıştık. Alman elini uzatmıştı Andre'ye. Mutlaka toka etmek ister gibi bir hali vardı ama Andre vermedi elini. Hatırlıyorum, evet dedi. Balıklarla uğraşıyordunuz. Unuttum şimdi mesleğinizin adını. İhtiyolog. Evet evet öyleydi ve Paris'in yıkılacağını söylemiştiniz bana. Buradayken balıklarla değil casuslukla uğraşıyordunuz herhalde. Ve Berlin'de kurulan bütün tuzaklardan haberliydiniz. Nasıl, memnun musunuz şimdi? Muradınıza eremediniz ne yazık ki. Yıkamadınız Paris'i. Sürtünecek kadar yaklaşmıştı adama. Paris'i zapt ettiğinizi sanmıştınız değil mi? Budalalık bayım, budalalık. Hastalıklı hayal gücünüz aldatmış sizi. Gitti Paris, burada yok. Diyeceksiniz ki yavaş yavaş geri dönüyor işte. İnkar etmiyorum. Joseph'in gene açtı lokantasını ve insanlar yavaş yavaş dönmeye başladılar. Ama Paris dönmedi ve dönmeyecek. Paris diye bir şey yok bugün. Hiçbir yerde yok. Hem bu kadar konuştuğumuz yeter. Götürün beni hadi. Nereye? Nereye olduğunu bilen sizsiniz. Ben ne bileyim? Komandatura, dar ağacına, çukura, nereye kararlaştırdıysanız. Adam hep susuyordu ve Andre hep küfrediyordu. Alman nihayet dayanamayıp sordu. Niçin hakaret ediyorsunuz bana? Ben? Size hakaret etmek mümkünmüş gibi. Tanklarınız var bir. Bombardıman uçaklarınız var iki. Mitralyözleriniz üç. Otomatik tüfekleriniz dört. Dört köşe kafanız beş. Ya benim neyim var? Şu tavandaki halka sadece. Götürün beni. Yoksa boğazınıza sarılacağız. Sizi götürecek hiçbir yerim yok. Niye sizi görmeye geldiğimi de bilmiyorum üstelik. Birdenbire hatırladım ve görmek istedim sizi bir daha. Teğmenim bugün bana kötü bir Alman olduğumu söyledi. Ne tuhaf, belki de yarın kurşuna dizileceğim. Bak hele! Ne şaşkınlık vardı Andre'nin sesinde, ne de merhamet. Hayal kırıklığına uğramış kimselerin öfkesiyle omuzlarını silkti. Ölümü beklerken yufka yürekli bir ihtiyologla karşılaşmak. Nedir hoşunuza gitmeyen? Yemekler mi? Yoksa Manş Denizi'nde uzmanı olduğunuz balıklar tarafından parçalanmaktan mı korkuyorsunuz? Nasıl anlatmalı bilmem ki. Hoşuma gitmeyen nedir? Paris'te yurttaşlarım hoşuma gitmiyor. Size bu kıyafetle gelmiş olmak hoşuma gitmiyor. İnce zevkli bir adamsınız, öyle ya. Unutuyordum az kalsın. Resimden hoşlanırdınız üstelik. Ama benim bir Fransız olduğumu anlıyorsunuz değil mi? Anlıyorum ve sizinle konuşurken beni sadece bu rahatsız ediyor. Aynı kültürün insanları olduğumuzu sanmıştım. Ama şimdi görüyorum ki aramızda bir hendek var ve bu hendeğin nasıl doldurulabileceğini de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Sesi yumuşar gibi olmuştu. Kanla doluşacak şüphesiz. Başka türlü imkanı yok. Yetmez mi bu kadar kan döküldüğü? Evet ama benim sözün ettiğim kan başka kan. Şimdi artık defolun. Gitmem gerektiğini biliyorum. Yersiz bir şeydi zaten bu ziyaret. Saçma bir şeydi. Aptalca gelecek belki ama bir şey sormak istiyorum size. Öteden beri kafamı kurcalayan bir şey. Bu sokağın ismi neden Şermidi? Bir zamanlar kesenin ağzını açmadan karın doyuran parazit takımına Şermidi derlermiş. Sizin Hitler'iniz gibi. Güzel isimdir Şermidi. Öğle vakti arayan ama sokak değildi herhalde bunu arayan. Burada insanlar perdelerini sımsıkı kapadıktan sonra başlarını yastıkların altına gömerek uyurlardı. Öğle vaktini değil gece yarısını arardı sokak. Sonra sizinkiler geldi. Bunun bana acı vermediğini mi sanıyorsunuz yoksa? Böyle yaşanmaz. Bütün dünya nefret ediyor bizden. Mon sokağından geçiyordum dün. Karşıdan doğru bir kadın geliyordu. Beni görür görmez deli gibi kenara sıçradı. Ölümü görmüştü sanki. Kendi payıma hiç kimseyi öldürmedim ben. Ama bunun önemi yok. Suçlu Hitler'dir diyebilirdim pekala. İşin kolayına kaçmak olur bu. Üstelik doğru da değil, yanlış. Ben de suçluyum çünkü. Sonuçlara göz kırpmadan bakmak gerekiyor. Şimdi buna çalışacağım işte. Hoşça kalın. Güle güle. Yarın belki de namuslu bir insan olacaksınız yeniden. Ama ben artık sizi görmeyeceğim. Bugün insan ancak kanla temizleyebiliyor namusunu. Vara vara buraya kadar dayandık işte. Lanetli çağ. Hiçbir şey anlamanın imkanı yok. Niçin geldiniz sanki? Neye yarar? Komünist olmuş olsaydınız gene neyse. Ancak onlar bir şeyler yapabilir. Oysa şimdi Tessa ile sizin temininiz var başımızda. Ne gelir ki elinizden? Yapayalnızsınız. Tıpkı benim gibi. Ve bizi üst üste koyup toplasalar iki değil sıfır eder. Bütün hayat dikilmiş duruyor aramızda. Mert bir insansınız. Sizi böyle karşıladım diye gücenmezsiniz bana. Lübeckli bir Almandınız benim gözümde. Orijinal bir tiptiniz üstelik. Kalvados içerdiniz hep. Oysa şimdi nefti üniformalı bir düşmansınız. Her şey Paris'te olup bitiyor. Alman gider gitmez unutmuştu Andre adamı. Hiç kimse gelmemiş gibi. Bir aşağı bir yukarı dolaştı durdu atölyesinde. Pencereden alacakaranlık sızıyordu. Durmuştu Andre. Pencerenin karşısına asmış olduğu resmi seyrediyordu. Atlı karınca, kestane ağacı, fener ve ileride bir gölge. Bu da bir 14 Temmuz günüydü. Ve Jeanette gülümsüyordu daha. Dans ediyordu Paris. Bayrakları havalandırıyor, umuyordu. Başka bir hayatta mı olup bitmişti yoksa bütün bunlar? Başarılı bir resim. İşte bugüne dek yaptığım en iyi iş. Ve Paris budur işte. Paris duruyor. Yakın müzeleri, tabloları yok edin. Paris gene kalacak. Andre gülümsüyordu. Dönüp pencereye geldi. Yeniden Şermidi sokağı. Sımsıkı kapalı bütün pencereler ve cephesinde evlerin her zamanki gibi tıpkı kapı kanatlarının simsiyah izleri var. Hep o ölgün çiçek şu karşı tabelada ve yarı aç kediler ve ağlayan çiçekçi. Ve dünya ilk haykırışı yeni doğan bir çocuğun. Şermidi sokağı, evet. Öğle vakti arayan. Ben de ararım öğleyi ve bulurum görürsünüz. Bulacağım. Işıkları, şenlikleri, balları, gelincikleri ve gökyüzünü tabii. Pırıl pırıl Paris'i. Bulmaz olur muyum hiç? Bulacağım. Herkes evine. Vakit doldu. Herkes evine. Diye bağıran hoparlörleri işitmiyordu. Kitabın sonu. 20 Ağustos 2005, sayfa 443.